kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali. 54. ayrım. Belleğinde kalan eski kenti kıyı köşe yörelerin eski yapılarında buldu. Bazıları onarılıyordu. İç avlulu bahçeli eski Berlin evleri. Haraptı, yıkılmaya bırakılmıştı kimileri de. Çoğu Türkler oturuyordu bu yıkık evlerde. Toprak avlularda bağıra çağıra koşturarak oynayan çocuklar. Anadolu kasabalarının boyasını çalmıştı yöreye. Şöyle bir bakıp görmesiyle uzaklaşması bir olmuştu. Sıkıntı basıyordu içine. Daha 40 yıl ister bizim bu adamların düzeyine varmamıza. Geri millet. Yağmurun dinip güneşin bulutlar arasında dolandığı günler Doğu Berlin'e geçti birkaç kez. Friedrich Streis'e giden Ubah'da çoluk çocuk, kadın erkek Türkler vardı. Yalnız dilleriyle değil, giyinimleri, görünümleriyle şıp diye göze çarpan Anadolu işçilerdi çoğu. Sirkeci Haydarpaşa Benliyö trenleri. Öyle olsa iyi. Apartman kapılarında çorap örüp çene çalan kapıcı karılarını kapıcıları anımsatmıştı Zühtü Bey'e. Çeşitli lokantalarında yemek yedi Doğu Berlin'in. Bir kez de televizyon kulesine çıkıp döner lokantada yedi. Tüm Berlin'e yukarılardan bakarak. Doğu Berlin'de temiz güzeldi. Geniş ağaçlı yollar, parklar, çiçekli çimenler, birbirinden güzel yapılar. Dingin, koşturmacasız, gerilimsiz. Düzenli bir kent. Lokantaları da daha ucuz. Ki bir yığın insan bu yana koşuyor, eğlenip yemek yemeye. Yalnız ne de olsa öte yandaki yaşam yok işte burada. Orada başka, her şey başka, devinim var. İstediğin her şey. Renk renk barları, kulüpleri, kocaman mağazaları, seks şovları, şopları, karısı kızı sokaklarda, gazinolarda, özgür ülke. Yalnız işsizlikten yakınıyorlar biraz. Bir iki çene çaldığı pansiyoncu kadından duyduklarıydı çoğu. Berberden çıkma iri, boyalı kellesi, mavi, kuşkulu gözleri, patates gövdesi, kılı kırk yaran hesapçılığıyla tam bir Alman koca karısıydı. Pansiyoncu Frau Enstohler. İki yeğeni varmış Leipzig'te. Buraya gelmek için can atıyorlarmış. Doğuya pek geçmemesi için uyardı Zühtü Bey'i. Komünist bir ülkeye sık gitmek iyilik getirmezdi. Doğu Berlin'e son gittiğinde güneşe aldanıp Alexanderplatz'da açıkta oturduğu bir gazinoda gözleri fıldır fıldır bir kıza umutla, istekle takılıp kalmıştı. Kız da bakıp duruyordu yanındaki iki kadını dinler görünerek. Yüreği küt küt atmaya başlamıştı Zühtü Bey'in. Zerdali, tam bir şeyler söyleyeyim diyordu ki üç adam yaklaşıp çöktü yan masaya. Biraz sonra da kaldırıp götürdüler kadınları. İşin kötüsü en çok da o dokunmuştu. Gelen üç herifin üçü de Türktü. Bizim ayılar. Her yerde de bunlar. Daha da kötüsü Esen serin yele bakmadan kıza gösteriş olsun diye pardüsünde çıkardığı için üşütmüştü o gün. Frau Ernstokler papatya kaynattı gece. Yatarken aspirin aldı. Sabah iyiydi. Ah şu Frau Ernstokler biraz yenilir gibi olsaydı ya. Kocası yeni ölmüş. Nazi suçlusu sayılıp çok yıllar cezaevinde kalmış adamcağız. Hitler döneminde belediyede görevliymiş. Almanya için canımızı verdik diyordu kadın. Sonra da bu iş gelmiş başlarına. Her yerde böyle. Ülkesine bağlı kişilerin değeri bilinmiyor sonunda. Hitler dönemini sordu Zühtü Bey. Pek konuşmadı kadın. Yalnız içini çekip elini başını sallayarak özlemini anlattı. O zaman başkaydı gibisine. Gerçekten de başkaydı o zaman. Adam dünyayı dize getiriyordu neredeyse. Almanya şimdi ne olurdu kim bilir. Ruslar yoktu bir kez. Komünizm iyice ezilmişti. Dünya bok. Bakalım nereye gidecek. Doğuya geçmedi bir daha. Çevredeki ormanları, gölleri dolaştı. Trenler, küçük gemiler. İkinci hafta sonuydu. Kalktı. Sabahtan Kudam'da turizm bürolarını gezmek için çıktı. Paris-Londra gezileri vardı 3-5 günlüğüne. Onlara katılacaktı. Ya da İsveç'e. Bir haftalığına filan. Gidip anmayı bir görelim. Soğuktu gene. Yağmur mu güneş mi olacak belli değil. Böyle ülkenin. Pardösüsünün yakasını kaldırdı. Yün atkı almıştı buradan. Yeni. Ucuzluk vardı. Nasıl bolluk. Gömlek, kazak, süveter de almıştı. Onu da doladı boynuna. Kudam'daki gezi bürolarına bakınmaya başlamıştı ki kocaman bir duyurunun önünde durakaldı. Yunanistan'a bahar gezisi. Fiyatlar da var. Gerçekten ucuz. Güneş, deniz, kum, Akdeniz maviliği. Şu atkıya pardösüye bak. Mayıs bitecek be. Ertesi sabah Tegel Havaalanı'ndan kalkan uçakta bulutlara tırmanırken İsveç'e ya da başka bir ülkeye gitmediğine öyle seviniyordu ki, mutluydu. Lena'yı arayacağım Atina'da, koca Atina'da. Bakalım, dondum Berlin'in soğuğunda. Denize bile giriyorlardır orada. Atina Havaalanı'nda uçağın kapısından merdivenlere çıkar çıkmaz ılık hava çarpmıştı yüzüne. Kente götüren otobüs iyice sıcaktı. Ceketini, süveterini çıkardı. Yün gömlekte ağır gelmişti. İndikleri Grand Otel'de ter içinde yerleşti odasına, duşa girdi. Kurulanıp yatağa uzandı biraz. Bir buçuk aya yaklaşan İstanbul'dan uzak devinimli yaşamı neredeyse gün gün geçiyordu gözünün önünden. Hepsinin de ayrı bir tadı vardı. Parasını da iyi kullanmıştı. 2000 kadar doları vardı daha. Bu bir haftalık geziye gidiş dönüşte yarım pansiyon otel için ödediği yalnız gidişten hesaplıydı. Buradan İstanbul'a dönerdi artık. Esip de bir yerlere gitmeye kalkmazsa. İtalya'ya söz gelimi. Lena'yı da alıp, İtalyanları sevmezdi. İbne derler. Ama karıları, Levanten bir kızla yatmıştı yıllar önce randevu evinde. Annesi İtalyanmış. Ne karıydı. Bunları düşündüğüne de sıkılıyordu. Lena'daydı aklı. Nereden bulacağım? Bulsam ne olacak? Ne yapar, ne eder, ne durumdadır? Boynuma sarılır mı görünce? Düşündeki Lena'yı kıpkızıl dudakları, ışıltılı kara gözleri incecik beliyle dalıp seyretti bir süre. Yeter rezühti. Ne geceydi. 6-7 Eylül yapanlar çıkmadı da ortaya. Allah belasını versin, ne biçim dünya be. Dünyanın nesi var? Ne biçim ülke bizimki? Herkes gülüyor, oynuyor, biz birbirimizi yiyoruz. Komünist ülkeler diyoruz. Onlar kadar bile olamadık. Komünist, mominist. Hiç değilse dış görünüşleri iyi pezevenklerin. Sokakta vuran, öldüren yok birbirini. Komünistlikleri de bize. Namussuz komünistler. İstanbul'dan uzakta olduğu için mutsuzdu da, mutluydu da biraz. İyi oldu bir süre ayrıldığım. Lena'ya yakın olduğunu duyumsamanın evecenliğiyle kalktı. Çabucak giyinip çıktı otelden. Acıkmıştı. İlk kez gördüğü kenti ağırdan dolaşırken bir yerde bir şeyler yerde en iyisi. Çıkarken bir Atina rehberi almıştı otelde, resepsiyondan. Almanca, planlı, haritalı. Çimenli bir köşede boş bir banka ilişip şöyle bir göz attı. İki büyük alan. Omonia, Sindagma alanları. Bunları bağlayan üç ana yol. Stadyum, Panepistium, Akademisia. Akropol şurası. Altta plaka. Plakanın adını çok duymuştu. Turistlerin ilk uğrak yeri, eğlence yöresi, kulüpler, tavernalar, lokantalar, diskotekler. Oraya gece giderim. Bizim otel burada. Şimdi şuradayım. Biraz yürüdüm mü Panepistium'u da. Sindagma'ya çıkması kolay olmamıştı. Sıcaktı. Yol yokuştu biraz da. Alana bakan bir lokantaya oturduğunda yorulmuştu. Garsona yemeğini ısmarlayıp güneş altındaki alana dalıp kaldı bir süre. Karşıda Britanya, King George Otelleri, Parlamento. Öte yandan gazinolar, devinimli kalabalık, dolaşan turistler. Bizimkiler de çıkmıştır. Lokantada turistler doluydu. Kahkahalar atan kızarmış hindi gibi karılar, adamlar Amerikalı olmalı. Yanakları pembe derili koca karıların zilli sesleriyle "Au!" diye fingirdemelerinden tedirginlik duymaya başlamıştı. Yemeğini keyifle yedi gene de. Tavuk iyi pişmişti. Mantarlı sosu da güzeldi. Puding benzeri bir tatlıyı da bitirirken Lena'yı nasıl arayacağını düşünüyordu. Pire'ye gitmeli. En iyisi İstanbullu pastacı Yorgo Mavridis'in kızı. Bir amcası da burada bir semtte pastacılık yapıyorlardı. Neresiydi? Bir türlü anımsayamıyordu semtin adını. Çıkarıp cep defterini karıştırdı sanki bir yerlerde yazılı bulacakmış gibi. Kastamonlular mı? Kayseriler mi? Öyle bir yer deniyordu. Pire'deki yazıhanelere soracağız. Daha demin ben yoldayken iş yerleri kapanıyordu birer ikişer. Siesta başlamış. Her gün öğle uykusuna çekilirmiş Atina. Gidip yatmalı. Yapacak başka şey yok. Akşam yemeğini yer, çıkarım. Bizim turizm bürosunun gezilerine katılmak en iyisi. Bir yerler görürüm onlarla. Sonra da Pire'den başlarım. Lena Mavridis'in halası, amcası. Otelde, resepsiyonda, akşam 5'te Akropol gezisi olduğunu öğrendi. Topluluğun başı Herr Förster'den. Yorgundu. Asansörde çıkarken yatak özlemiyle sallanıyor gibiydi. Hastalanıyor muyum? Yok be. Berlin'de dün gece de uyumadım da doğru dürüst. Sonra uçaktı, yoldu. Odaya gelir gelmez soyunup girdi yatağa, dalıp gitti. Başucundaki telefon zırlamasıyla uyanması geceye dek uyurdu belki de. Geziye çıkıyorlarmış. Çıkarsanız çıkın. Kapatıp yastığa bıraktı başını. Biraz daha uyuyacaktı. Sinirlenmişti uyandırmalarına. Sen söyledin gideceğim diye. Söyledimse söyledim. Geçmişini, Almanları. Bir kez dedin mi bitti. Sanki yasa. Gelmedik işte. Siktirir gidersiniz. Gözlerini kapadı. Durulup uyumaya çalışıyordu ki kapıyı tıklattılar çekinir gibi bir vuruşla. Hay Allah! Kalktı. Gidip açtı. İnce uzun gözleri fırlakça bir adam İngilizce bir şeyler söylüyordu. Akropol filan diyordu. Hay sizin ben akropolünüzün de geçmişini, sizin de yedi sülalenizi. Ulan gitmeyeceğiz dedik ya. Türkçe sıraladığı sövgülerle adamın yüzü değişmişti birden. Gülümsemeye çalışırken kızarıyordu. Kekeler gibi. Vire siz Türk dedi. Zühtü Bey de şaşalamıştı. Sen kimsin yahu dedi birden. Apostolidis. Otelde turistlere bakıyorum ben burada. Duraladı Zühtü Bey. Hayır telefonla sordular da dedi. Bizim oralısın sen. Odemis İzmir'den. 10 yıl var geldik. İyi dedi Zühtü Bey. Sevindim bağışla. Görüşürüz. Gelip girdi yatağa. İyice kaçmıştı uykusu. Sağa sola döndü. Saate baktı. 5:30'a geliyor. Kalkıp Pire'ye mi gideyim ben de? Atalım kendimizi bir dışarıya. Bir yerlere gideriz işte. Apostol'a sorayım Lena'yı. Aşağı inince Apostol'a bakındı, yoktu görünürlerde. Resepsiyona anahtarı bırakırken sordu. Buradaymış. Yanda bir yerlerden eğri değnek gibi çıkıp göründü Apostolidis. Lena Mavridis'i duymamıştı hiç. Nea Simirni'de oturuyordu o. Türkiye'den gelenler çeşitli yörelerdeydiler. Pire'de, Kokina Atina'da Nea Ionia, Nea Philadelphia, Viron, Keseryani... Aymış gibi duraladı Zühtü Bey. Kulağının tanıdığı bir sözcüktü bu. Keseryani mi? Güldü Apostolidis. Keseryani dedi. Kayseriler. Tamam. Keseryani'ydi. Omania'nın alt yanından otobüs kalkarmış. Taksiyle 15 dakika. Sokakta ilk çevirdiği arabaya atladı. Biraz sonra Atina'nın beton yüzünü geçince yabani turunç ağaçlarının iki yanlı yeşil yeşil sıralandığı yoldaydı. İlk evecenliği dağılmış, kaygılı düşünceler bastırmıştı. Keser yani de kimden, nasıl öğrenecekti? Sora sora dolaşırım. Eleni, burada Eleni'dir. Mavridis İstanbul'dan diyeceğim. Amcasının adı neydi? Nereden kalsın aklımda? O zaman da bilmezdim ki. Ha var ha yoktular senin için. Öyle bile değil, yoktular. Yol üstü büyük yapıların ardında, küçük bahçeler içinde tek katlı, İki katlı, ak badanalı, şipşirin evler görünüyordu. Bir yokuştan sonra geldik demişti şoför. Kasaba alanı gibi bir yerde durup baktı Zühtü Bey'e. Keseryani dedi. Kırık dökük Rum camla bir şeyler sorup öğrenmek vardı bu heriften. Öyle tipsiz ki. İndi. Alanda yalnız kalınca yadırgı bakışlarla çevreye bir göz attı. Sağda bir kilise, solda gazinolar, lokantalar. Lokantalardan başlasam mı? En iyisi kiliseden başlamak belki de. Papaz tanır. Yürüyüp gazinolardan birine oturdu. Nescafe söyledi. Garson gençten bir oğlan. Nereden bilecek? Yaşlı birilerine sormalı. Gazino kalabalıklaşıyordu. Sıkılmıştı. Kahveyi yarım bırakıp kalktı. Çıktı gazinodan. İleriye doğru uzanan geniş cadde boyunca sıkıntılı çekingen yürümeye başlamıştı ki duraladı. Pastacı var burada. Girdi hemen. Orta yaşlı biri çikolata veriyordu çocuklara. Aldığı parayı kasaya bırakıp döndü. Eleni Mavridis'i sordu Zühtü Bey. Amcası pastacıydı burada. Rumcasına dedim herife. Ben var tanımak Eleni Mavridis amca. Söylediklerinden sadece Eleni Mavridis'i anlamış gibi yineledi adam. Almanca mı deneseydi bir de. İstanbul'dan geliyorum. İstanbul sözüyle duraladı adam. Zühtü Bey'i alıp çıktı pastaneden. Hemen yandaki bir yere girdi. Biraz sonra al yanaklı, ak pos bıyıklı meyhaneci barba sıcaklığında yaşlı biriyle geldi. Gözlerinin içi gülüyordu adamın. Tatlı bir İstanbul Rumu ağzıyla. ''Bir şey mi istediniz?'' dedi. ''Hah şöyle.'' derdini anlattı Zühtü Bey. Dinlerken gülerek başını sallıyordu adam. ''Sotiri Mavridis çoktan öldü.'' dedi. ''Pastane yok şimdi. Sokak içinde var bir yer, konfeksiyon. Eleni orada.'' Eleni Aristidis. Yüreği duracak gibiydi Zühtü Bey'in. Eleni orada. Bu kadar kolay mı olacaktı? Çoktandır almadığı Trintrin kutusunu arandı. Ayrılıp da adamın gösterdiği sokak içi konfeksiyon mağazasına yürürken aldı bir tane. Eleni Aristides mi? Evlendi mi? Yok, seni bekledi. Kapıya gelince durdu bir, bakındı. Küçük bir yer burası. İçeride kasada çirkince bir kız oturuyordu. Başka da kimse yok gibi. Girdi. Eleni Aristides? Kız soruyu bekliyordu sanki. Rumca sözler sıralayıverdi birden. Madan Lena'yı anlamıştı sadece. Zühtü Bey'in kımıltısız baktığını görünce dönüp seslendi. Lefter. Perde arkası gibi bir yerden çıkan çilli bir oğlana bir şeyler söyledi. Gene Madam Lena. Oğlan kapıdan fırlarken Ela diye eliyle çağırdı Zühtü Bey'i. Çıktılar. Oğlan önden gidiyordu koşturur gibi. Yakındaki bir sokağa döndüler. İleride bahçeli iki katlı ak boyalı bir evin önünde durup bahçe içindeki biriyle konuşurken ardı sıra gelen Zühtü Bey'e bakıyordu. Burası evi mi? Yaklaştı Zühtü Bey. Bol minderli yastıklı kerevet önünde tahta masası, koltukları, sandalyeleriyle gölgeli rahat oturma yeriydi evin avlusu. Bir kadın durmuş bahçe kapısındaki Zühtü Bey'e bakıyordu. Ne istiyor gibisine. O işte. Akşamın gölgeli aydınlığında dal gibi gene. İçinden bir ürperti geçti. Nasıl uzak bakıyor. Çekingence girdi bahçe kapısından, gülümsemeye çalıştı. Merhaba, dedi. Sesi titremişti. Ürkekçe duraladı. Kadının yavaşça bütün yüzüne dağılan bir gülümsemeyle kımıldayıp kendine doğru yürümesi güvenceye kavuşturmuş gibiydi. Elini uzattı kadın. Hoş geldiniz Zühtü Bey, dedi. Nereden böyle? Oydu işte. Titredi titreyecek elleri, avucu, parmakları hemen tanımıştı Lena'nın sokulgan ellerini. Buyur. Avludaki tahta koltuklara karşılıklı oturunca yüreğindeki evecenliği bastırmaya çalışıp öylece baktı Lena'ya. Zeytin karası gözler. Üstüne akşamın yorgun ışığı çökse de derinden derine güneş parıltısında gene. Dudakları diretmemiş gibi. Kaç yıl oldu? Epeyce aklar var saçlarında. Asıl değişen başka şey. Bakışları. Sıradan bir olayı yaşıyor. İstanbul'dan. Kısaca anlattı serüvenini Zühtü Bey. İyi dedi Lena. Size bir kahve. Bir edmatis ha. Kahve istemem. Mastika. İçeri girip bir şeyler söyledi döndü. Nakışlı ak örtülü küçük bir tepside mastikayı getiren yaşlı kadın yengesiymiş. Ölen amcasının karısı. Sönük gülümser selamlayıp çekildi sessizce. Sonra arka bahçeden bağıra çağıra gelen çocuklar arasında kendininkileri tanıttı Lena. Biri 7, biri 9 yaşlarında. İki kız. Teta ile İrini. Büyük Teta tıpkı Lena. Bir şeyler söyleyip onları gene oyunlarına yolladıktan sonra Zühtü Bey'in çocuklarını sordu. İlgiyle dinlediğini göstermek ister gibi ağırdan başını sallıyordu Zühtü Bey anlatırken. Refik'in yönetmenliğini duyunca durdu bu baş sallaması. Şimdi bir film yapıyor. İlaç konulu. İlaç dosyası adı. Söyleyeyim mi? Böylesine ilgiyle ilk kez bakıyor. İyi dedi Lena. Açık açık anlatırsa iyi. Bir eczacı var filmde. Onun aşkı filan. Güldü Lena. Oğlunuz size anlatıyor. İyi mi ettim? Ağzımı tutamıyorum bazı. Uyduruyorsun. Hem de. Gene tutamadı. Evet dedi bizi anlatıyor. Gülerken biraz kızardı Lena. Sessizlik basmıştı. Arka bahçedeki çocuk haykırışmalarına bir yerden gelen buziki sesi karışıyordu. Demin annelerine koşup gelen iki kız çocuğuyla gördüğü Lena'yı sanki yeni algılamaya başlamıştı Zühtü Bey. Bir yeri örselenmişti yüreğinin de ayırdına yeni varıyordu. Yara soğuyunca acıyor. Lena da tedirgin. Hiç öyle görünmüyor. Uzanmış, divanda dağınık duran örgü gibi bir şeyleri toplamaya çalışıyor. Rumca söyleniyor bir yandan da. Havadaki çekingenlik dağılmıyor bir türlü. Bir dile suskunluk çökerse... Mastikadan son yudumlarını korkarak içiyordu Zühtü Bey. Bu biterse konukluk da bitecek. Bir tek daha isterim. Bana yıllarca köle gibi bağlanmış bu kadına bakmam bile dakikalarla mı sınırlı? Nasıl da güzel. Bu dolgun göğüsler incecik bel mi iki çocuk doğurmuş? Geçirdiği yılların tadını erkekçe bilen biri değerlendirebilir bu güzelliği ancak Lenacığım. O çılgın oyunlara artık yüreği dayanır mı bilmem. Eski toprağız biz. dayanmasa da biter. Böyle bitmesindense... Yaklaşan bir motosiklet sesiyle toparlanıp gülerek baktı Lena. Nico dedi. 54. ayrımın sonu, sayfa 545. Devamı 55. ayrımda.